Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Dün geceden bu yana sıcak gelişmeler var bölgemizden. Dünyada küresel uluslararası dengeleri etkileyecek gelişmeler var. Amerikan yönetimi tam da Beşar Esad'ın akıbetine Suriye halkı karar verir noktasına gelmişken, Rusya ve İran'ın yıllardır savunduğu noktaya gelmişken bir kimyasal saldırı vakası üzerinden Suriye alenen vuruldu. Suriye'nin İdlib kentindeki bu iddialar henüz soruşturulmadan ve araştırılmadan Amerikan yönetimi dediğini yaptı. Tek taraflı Trump yönetimi harekete geçti. 59 Tomahawk füzesi fırlatıldığı belirtiliyor. Bunlardan bir kısmı hedefi vurmuş. Hepsi değil anlaşılan. Suriye savunması bir kısmını etkisiz kılmış anlaşılıyor. Pek çok gelişme var bununla ilgili. Aslında bölgede herkes safını almış gözüküyor. Detaylarını aktarmaya çalışacağım önümüzdeki yarım saat içerisinde. İkinci yarım saatte Fehim Taştekin'e bağlanacağız. Gazeteci ve yazar ve Amerikan saldırısının müttefikleriyle birlikte düzenlenen bu saldırının ne manaya geldiğini bölgemiz için bundan sonra nelere sebebiyet verebileceğini birlikte anlamaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda rsfm.com.tr'nin dışında Sputnik Türkiye bloğundaki pop-up'tan da bizi dinlemeniz mümkün. Mümkün TR sputniknews.com'dan pop-up'tan radyomuzu dinlemeniz mümkün. Başlayalım Eksen'e. Evet, İdlib kentinde kimyasal silah kullanımı iddiaları henüz soruşturmadan ortalık yangın yerine döndü. Doğu Akdeniz'de bulunan iki Amerikan gemisi Humus yakınlarındaki Şayrat hava üssüne bu üs sorumlu tutuluyor. Bu kimyasal saldırıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından 59 tane Tomahawk füzesi fırlatıldığı, 23'ünün hedefi vurduğu, diğerlerinin de şimdilik itibariyle söylüyorum Rus savunma sistemleri devrede mi değil mi tam olarak bilemiyoruz ama Suriye hava savunması tarafından 23 tanesinin hedefi vurduğu, diğerlerinin ise etkisiz kılındığı yolunda haberler var. Açıklama daha doğrusu bu. Sabah saatlerinde gerçekleşti. Saat 4'ten sonra 4 gibi daha doğrusu. Öncesinde Amerikan medyasında yoğun bir kimyasal silah temalı propaganda faaliyetlerine tanıklık edildi. Kamuoyu baskısı oluşturuldu Trump yönetimi üzerinde. Özellikle Trump'ın başkanlık seçimlerinde bileğini büktüğü Şahin Hillary Clinton tüm Suriye hava üslerinin topyekün vurulması gerektiği yolunda çıkışlar yaptı. Pentagon'da toplantı devam ederken de Savunma Bakanlığı yetkililerinden bir tanesi operasyonla ilgili bilgileri aktardılar. Han Şeyhun'un güneyindeki Şayrat hava üssünün hedef alındığını, uçaklar, pistler ve yakıt noktalarının vurulduğunu aktardı. Saldırıda kullanıldığını düşündükleri için vurdukları izahatı getirildi ve bir sonraki talimata kadar yaptıklarının da bununla sınırlı olacağı açıklandı. Video da paylaşıldı YouTube kanalından Amerikan Denizcilik Enstitüsü'nün geçtiği. Burada IŞİD'le mücadele çerçevesinde kullanılmıştı bu üs ve nitekim zaten bu üsün vurulması hemen IŞİD'in işine yaramış gözüküyor. Tabii Donald Trump'tan açıklama eksik olmadı. Operasyon Amerika'nın güvenliği için elzemdi dedi. Amerikan Başkanı Suriye'nin vurulması için bu gece Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştiren uçakların kalktığı havaalanına saldırı emri verdim. Tüm ülkeleri kimyasal saldırıyı durdurmaya çağırıyorum. Bu barbar saldırıyla birçok insan ve hatta güzel bebek yavaş vahşice ve insafsızca öldürüldü dedi. Tabii soruşturmanın tamamlanmadığı, hangisi kimyasalın kullanıldığı, nereden kalktığı, orada mı patladı yoksa kazayla mı vuruldu gibi bir takım detaylar belli değil. Ortada soruşturma yok ama Donald Trump'ın yaptığı açıklama bu oldu. Trump'a da başta Britanya, Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin, en son Ürdün'ü de gördüm. Taze sıcak gelen haber olarak söyleyeyim. Bu ülkelerin destek açıklamaları sükun etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson orantılı yanıt verdiklerini söyledi. Füze saldırısının ülkeler kırmızı çizgiyi aştığında Trump'ın harekete geçmeye hazır olduğunu gösterdiğini söyledi. Yani bundan sonra Donald Trump'ı kızdırdığınız zaman kırmızı çizgisini aşarsanız tepenizde bir füze patlayabilir anlamına geliyor. Araştırma soruşturmada yapılmadan Tillerson Rusya'nın sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu. Öncesinde Pentagon kaynakları bilgilendirildiğini söylemişti Rusya'nın, ancak Tillerson Moskova ile irtibat kurmadık gibi bir açıklama yaptı. Evet. Tabii Birleşmiş Milletler'den herhangi bir ses yok. Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura sadece konunun muhataplarıyla görüşmeler yaparak durumu yakından takip ediyor. Birleşmiş Milletler yeni bilgiler elde edince ek açıklamalarda bulunacak demekle yetindi şimdiye kadar. Dünya örgütü biliyorsunuz egemenlik hakları, toprak bütünlüğü gibi bir takım sınırlamalar var. Ama bu konuda BM'den henüz bir tepki gelmediğini aktarmak lazım. Türkiye'den devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Dün eğer vurabiliriz diye işaretleri Amerika'dan ilk geldiğinde çok yoğun desteklemişti kendisi. Lafta kalmasın, hakikaten icraat ortaya konursa biz de Türkiye olarak ne düşüyorsa yapmaya hazırız demişti kendisi. Amerika'ya yoğun destek vermişti. Yine Dışişleri Bakanlığı tam desteğimize sahip olacak açıklaması yapmış idi. Sonrasında yazılı açıklama yaptı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü. Önce İbrahim Kalın yaptı bu açıklamayı. Hava üssüne yönelik saldırının Esed rejimi suçlarına verilmiş olumlu bir yanıt olduğu, cevapsız kalmaması açısından önemli olduğu, uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğu ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye'nin acil güvenli bölge hayata geçirilmeli talebini de tekrarladı. Cumhurbaşkanı ise yeni konuşma yapıyor, Hatay'da yapıyor konuşmasını ve bu konuda Esed rejiminin kimyasal ve konvansiyonel silahlarıyla işlediği savaş suçlarına karşı olumlu bulduğumuzu buradan Hatay'dan ifade etmek istiyorum. Yeter mi? Bunu da yeterli görmüyorum açıklaması yaptı. Güvenli bölgeler oluşturmasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, 4000 kilometre kareden bahsediyor. Burada konutlar inşa edelim, Türkiye'den oraya dönebilecek Suriyeli kardeşlerimiz de olabilir gibi cümleler kurdu. Esed'in ülkemizi hedef almasının nedeni Suriye'deki kardeşlerimize sahip çıkmamız değil mi gibi de cümleleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise tabii bu cephenin birazdan Rusya tarafında aktaracağım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmek için talepte bulunduklarını söylemiş. Talep karşılandı mı karşılanmadı bilmiyoruz. Ama güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım diye de eklemiş vaziyette. Bunun dışında İngiltere tam destek verdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu kimyasal saldırı ile ilgili iddialar daha soruşturulmadan en yüksek sesle bunları dile getiren İsrail olmuştu. Belirtmek lazım, Netanyahu olmuştu. Hem söz hem eylem olarak güçlü ve net mesaj gönderdiğini Başkan Trump'ın söyledi İsrail Başbakanı. Merkel ve Hollande'dan, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak bir açıklamayla Suriye'ye karşı yaptırımları destekleyecekleri gibi bir açıklama geldi. Tek sorumlunun Esad olduğu savunuldu. Suudi Arabistan'dan Amerikan saldırısına tam destek geldi. Japonya'dan öyle, aynı şekilde. Endonezya dışişleri biraz daha temkinli açıklama yapmış. Demiş ki kimyasal silahların kullanımına yanıt olarak Tomahawk füzeleri kullanılması dahil tarafların tek taraflı eylemlerinden çok endişe duyuyoruz demiş. Doğu Avrupa'daki Amerika'nın en sıkı müttefiki Polonya'dan da Amerika dünya barışının garantörüdür diye açıklama gelmiş. Evet, En çok sevinen aslında El-Kaide Emirliği, İdlib'de kurulmuş olan cihatçı grupların yönetiminde Nusra Cephesi'nin başını çektiği Ahrar-ı Şam gibi gruplar. Özgür Suriye Ordusu kanadı da var bunun. Ne kadar birlikte hareket edip etmedikleri bilinmiyor ama belli gruplarda Türk Silahlı Kuvvetleri'yle biliyorsunuz Fırat Kalkanı'nda hareket ediyordu. Onlar da çok mutlular. Amerikan saldırılarının devam etmesini beklediklerini söylediler. Yeni saldırılar düzenlenmesini beklediklerini söylediler. Cihatçıların sosyal medyaya düşmüş Amerikan saldırılarını destekleyen görüntüleri olduğunu da aktarayım size. Evet. Evet, karşı cephe Suriye saldırı sürpriz değil. Amerikan saldırganlığı var, kayıplar var. Açıklaması yapıldı sabah saatlerinden itibaren düşmeye başladı. Önce de Humus valisi Talal el-Barazi'den geldi. Yakınlardaki el-Eşaret köyünde sivil kayıplar olduğunu, 5 ölü 7 yaralı rakamlarını vererek söyledi. İlk değil, son olacağına da inanmıyorum diyerek. Ama çok büyük hasar oluşmadığını demiştim. 53'ten 23'ü hedefini bulmuş, geri kalanı Suriye savunması tarafından yok edilmiş anlaşılan. Humus valisi çok büyük hasar oluşmadığını söylüyor. Ama bu saldırının IŞİD'in yararına olduğunu belirtiyor. Sosyal medyada da Amerika'nın IŞİD'in hava kuvvetleri konumuna geldiği noktasında eleştiriler de eksik değil. Üste kurtarma operasyonları devam ettiği, maddi kayıplara rağmen morallerin yerinde olduğu gibi açıklamaları da var Humus valisinin. Militanları sürmeye devam ettikleri açıklamaları var. Şam'dan yapılan Beşar Esad'ın ofisinden, devlet başkanının ofisinden yapılan açıklamada Amerika'nın bu yaptığı sağ görüşsüzlüğünü ve gerçekler karşısındaki siyasi ve askeri körlüğünü ortaya koyan aptalca ve sorumsuzca bir davranıştır ifadelerini kullanıldı bu yazılı açıklamada. Aynı şekilde Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Haddad'ın açıklamaları var. Rusya ile tüm eylemleri koordinasyon halinde gerçekleştirdiklerini söyledi kendisi. Hem IŞİD hem de Nusra Cephesi, El-Kaide'nin kolu Fetih El-Şam, isim değiştiriyor sürekli, artık kaçırıyoruz. Koordineli durumda olduklarını onlara karşı belirtti. Bütün bu saldırılarında Amerika'nın IŞİD'e de Nusra Cephesi'ne de destek verdiğini ortaya koyduğunu söyledi. Kimyasal saldırının da bahane olarak kullanıldığı da aktarıldı Haddad'ın açıklamalarında. Şimdilik üst yakınlarında IŞİD'in saldırıya geçtiği haberleri var ama Suriye'nin Laskiye cephesinde de ilerlemeler olduğunu eklemek lazım. Ve Suriye, Rusya'nın bu arada Rusya Hava Kuvvetleri'nin İdlib'e yoğun bombardımana başladığı, İdlib'deki El-Kaide Emirliği'ne yoğun bombardımana başladığı bilgisini de aktarayım. Evet, ve Rusya. Kremlin'den ilk açıklamada uluslararası hukuk ihlal edildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin Amerika'nın üssü vurmasını egemen bir devlete saldırganlık olarak gördü ifadesinin kullanıldığını aktarmak lazım. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bütün bu saldırının Amerika-Rusya ilişkilerine ciddi zarar verdiğini söyledi. Uluslararası toplumun dikkatini Irak'taki sivil kayıplardan, geçen hafta Amerikan yönetiminin hava saldırısında 200 kişi öldürülmüştü, 200 sivil, bunlardan farklı yöne çekme girişimi olarak gördüklerini söyledi. Ayrıca Suriye'nin elindeki tüm kimyasal silahların imha edildiğinin, kimyasal silahların yasaklanması örgütü OPCV tarafından kayıt altına alındığını da anımsattı Dmitri Peskov. Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı Rusya. Aynı şekilde Amerika ile Suriye'de imzalanmış uçuş güvenliği anlaşmasını da durdurduklarını açıkladılar. Suriye hükümetine karşı meşru olmayan eylemlerin kabul edilemeyeceği, bunun bir egemen devlete yönelik açık saldırganlık olduğu açıklamaları var Rus tarafından. Yine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'ne kanıt olarak Irak işgali öncesinde diş macunu tozu olan bir tüp getirildiğini hatırlattı. Colin Powell'ın kandırıldığını, daha sonra özür dilediğini hatırlattı. Şimdi şu anda ise herhangi bir kanıt getirmeye zahmet bile etmeden Suriye'ye saldırı düzenlendiğini söyledi. Amerika'dan açıklama talep edeceklerini söyledi. Amerika'nın provokasyonunun ilişkilerde onarılmaz bir zarara yol açmayacağını umuyorum ifadelerini kullandı. Yine Peskov'un açıklamalarında ayrıca Amerika'nın Suriye'yi vurması de facto olarak teröristlerin çıkarına hizmet ediyor ifadeleri olduğunu belirtelim. Uçuş anlaşmasının Rusya tarafından durdurulmasının kaza yaşanma riskini ciddi biçimde arttırdığı ifade ediliyor. Bunun önceden hazırlandığı, yine 59 füzeden 23'ünün üste sadece 23'ünün isabet ettiği, 36'sının bilinmeyen yerlere düştüğü ya da yok edildiği, ortadan kaldırıldığı bilgisini Rus savunma kaynakları da paylaştılar. Böyle açıklamalar var. Devam ediyor ve de açıklamalar bitmiyor. Saldırganlık eylemi olarak nitelendirdiğini söylemiştim. Aynı zamanda Rusya'dan dikkat çekici bir değerlendirme daha var. O da Rusya Birleşik Rusya Partisi iktidardaki Yüksek Konseyi Başkanı Sergey Grizlov'un açıklaması ki Amerika'nın Şayrat Hava Üssü'nü vurmasının Rusya, Türkiye ve İran'a yönelik bir hakaret olduğu yolunda değerlendirdiğini görüyoruz. Çünkü Türkiye bu saldırıya bu kadar yoğun destek verirken böyle bir yorum gelmesi tabii dikkat çekici. Onu da belirtmek lazım. Şimdi tabii Rusya'nın tekrar bölgeye bir yığınak halinde olduğu yolunda bilgiler geliyor. Ayrıca Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konoshenko'nun Rusya'nın Suriye'deki Tartus ve Humeymim üslerinin Rus füze savunma sistemleri tarafından garantili biçimde korunduğuna dair açıklama yaptığını da ekleyelim bilgi olarak. Evet. Evet. İran'dan tepki var. Muhammed Cevat Zarif Dışişleri Bakanı Amerikan saldırısının Suriye'ye yönelik Amerikan saldırısının sahte gerçeklerle yapıldığını söyledi. Amerika'yı bu saldırıyla El-Kaide ve IŞİD'in yanında durmakla suçladı. Açıklamasında 1980'li yıllarda eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in İran'a karşı kimyasal silah kullanmasına Amerika yardımcı oldu. Ardından önce 2003'te Irak'a saldırı düzenlemek için şimdi de Suriye'de kimyasal silahlarla ilgili sahte suçlamaları kullandılar ifadesini kullanmış İran Dışişleri Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada. Çin'den de açıklama var. Durumun daha da kötüye gitmesinden kaçınılması vurgusuyla yapılmış bir açıklama. Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying tarafından yapıldı. Açıklamada Çin'in güç kullanımına her zaman karşı olduğu vurgulanılıyor ve daha kötüye gitmesinden kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Herhangi bir ülkenin örgütün ya da bireyin herhangi bir nedenle kimyasal silah kullanmasına karşı olunduğunu da eklemiş. Önemli Çin'in de tutumu, çünkü Çin lideri Xi Jinping Amerika'da Donald Trump tarafından ağırlanıyor. İkilinin basın toplantısı vardı. Orada da onun detaylarını da aktarmaya çalışacağım sürem yettiği sürece. NATO gelişmenin sorumlusu Suriye rejimidir diye Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in ağzından açıklama yapmış durumda. Avrupa Birliği'nden Suriye'deki zulmü sona erdirmek için Amerika ile çalışacağız açıklaması var. AB'yi Amerika'nın bilgilendirdiğini söyledi Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker. Onu belirtelim. Almanya'nın solcu Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Sosyal Demokrat Parti'den Amerikan saldırısını anlaşılabilir bulduklarını söylemiş. İtalyan dışişlerinde benzer bir açıklama yaptı. Makul tepki ifadesini kullandığını da belirtmek lazım. Avrupa'dan farklı ses kimden çıkıyor? Aşırı sağcı diye nitelendirilen Marine Le Pen'den geliyor. Amerika'nın Suriye'de yaptığını eleştirmiş. ABD dünya polisi olmaya çalışıyor demiş. Dün yaptığı tam da buydu açıklaması yapmış. Ama Suriye'de yapılan saldırının geri tepebileceğini söylemiş. Trump ABD'nin dünya polisi olmayacağını açıklamıştı ama dün yaptığı tam da buydu ifadeleriyle geçmişte Irak ve Libya'ya yapılan askeri müdahaleleri hatırlatmış. Bu müdahalelerin cihatçı aşırılıkçılığın yükselmesine yol açtığını da Le Pen anımsatmış. Avrupa sığının Le Pen'den umudu çoktu ama tabii ki işler Suriye'de bu noktaya varmış gözüküyor. Bu arada İngiltere'nin eski büyükelçisi Peter Ford'un açıklamaları var. Bütün bu gelişmelerin eleştirdi kendisi. İdlib'deki kimyasal silah vakasından çıkar sağlayan tarafın Suriye hükümeti ya da Rusya olmadığını söylemiş. Onların sorumlu olduğunu da düşünmüyorum demiş kendisi. Bir de sert bir ifade kullanmış. Suriye'ye müdahale taraftarları kendi kusmuğuna dönen köpekler gibi ifadelerini kullanmış. Irak'ta söylenen yalanları hatırlatmış. Libya'daki senaryoyu Suriye'de de üretmek istiyorlar demiş. Bayağı sert açıklamaları da var. Suriye'de bir de Suriye Demokratik Meclisi yöneticisi Rezan Hidon'un açıklamalarının olduğunu hatırlatalım. Han Şeyhun'da kullanılan kimyasal silahların geçen sene İslam Ordusu, Suudi destekli İslam Ordusu tarafından Halep'in Şeyh Maksut bölgesinde Kürtlere karşı kullanıldığını belirtmiş. IŞİD'in de Şehba bölgesinde yine Suriye Demokratik güçlerine karşı bu Han Şeyhun'da kullanılan kimyasal silahları kullandıklarını söylemiş. Ayrıca Ceyşül İslam Ordusu'nun kimyasal silah kullandığı saldırıyı da kabul ettiğini, o zaman örgüt açıklama yapmıştı. Kimyasal silah kullanan savaşçılarını yargılayacağını duyurmuştu. Ama tabii kimsenin yargılanıp yargılanmadığını bilemiyoruz. Onu ama kabul ettiklerini anımsatmış. Evet, son bir iki daha not. Suriye ordusunun Laskiye'nin kuzeyindeki saldırılarını püskürttüğünü söylemiştim militanların. Ve Rusya'nın da yine İdlib bölgesindeki bombardıman haberleri eksik değil. Evet. Evet, bu arada bir son dakika haberi. İsveç'in başkenti Stockholm'den bir saldırı görüyoruz. Daha detayları gelecek. Herhalde son dakika bu. Kamyonlu saldırı deniliyor. 3 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bir mağazaya daldığı anlaşılıyor. Bilemiyoruz da bir saldırgan henüz kim ama son bilgi bu. Evet. NATO, ABD, Rusya. Daha uluslararası dinamikler nerelere evrilecek? Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i 12 Nisan'da ağırlayacak. Ayrıca 25 Mayıs'ta Brüksel'de toplantı olacak, onu biliyoruz. Pek çok gelişme var. Çok sıcak bir bahar geçecek, onu belirtmek lazım. Rusya-NATO ilişkilerinde de pek yaprak kımıldamıyordu bu Suriye saldırısıyla birlikte. Zaten işler çok da parlak bir yere doğru gitmiyor işbirliği anlamında. Donald Trump'ın vaat ettiği çok da başka ülkelerin iç işlerine karışmama, onlarla dengeli ilişkiler geliştirme bağlamında bu tarz kurumlar önemli tabii. NATO gibi kurumlar önemli. Diğer yandan demiştim, Donald Trump Xi Jinping'i, Çin Devlet Başkanı'nı ağırlıyor. Florida'nın Palm Beach sahilindeki malikanesinde bir araya geldiler. Tabii hem Suriye'deki durum hem de Kuzey Kore kaynaklı meseleler ikilinin gündeminde. Öncelikle kameralar karşısında dostluk mesajları verdiklerini belirttiler. Espriler de yaptı. Trump şimdiden dost olduklarını söyledi Xi ile, ama daha hiçbir şey alamadım diye de espri yapmış. Bakalım ne olacak? Çin tabii Kuzey Kore'nin nükleer ihtiraslarını frenlemek için daha çok çaba göstermeli mesajı veriyor Amerikan yönetimi. Ama tabii bölgede Çin'in giderek askeri anlamda da, sadece dünyada ekonomik anlamda değil, bölgede askeri anlamda güçlenmesi Amerika'yı ve Amerika'nın bölgedeki müttefiklerini, Asya'daki müttefiklerini irkiltiyor. Dolayısıyla Çin-Amerika ilişkileri ne olacak? Bir de tabii ticaret bağlamında Donald Trump çok sert açıklamalar yapmıştı daha önce Çin'le ilgili. Amerikan ekonomisinin Çin'e bağımlılığından şikayet etmişti. Üretimin Amerika'ya geri getirilmesi, hatta tecritçilikle eleştirilmesi biraz da bundandı. Ama tabii şimdi biraz daha bu Suriye saldırısıyla o tecritçilik suçlaması ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Bakalım Çin'le rota nereye doğru gidecek, bunu da göreceğiz. Evet, ve birkaç başlık daha aktaracağım size. Kıbrıs'ta Rumlar Enosis kararı iptal edildi. Cumhuriyet Rum Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi tarafından ve 11 Nisan'da müzakerelerin başlaması söz konusu. Avrupa'dan Fillon 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var Fransa'da. Strasbourg kentine gitmiş merkez sağcı aday François Fillon ve saldırıya uğramış. 2000 kişinin bulunduğu salonda sahneye çıkmak için tokalaşarak yürürken un atmışlar kendisine, görüntüleri var. Evet, Türkiye'den Hollandalı Türklere yurt dışına çıkış yasağı yönünde iddialar var. Bu FETÖ davası hikayesiyle ilgili Hollanda televizyonunun iddiası bu. Evet, girişim başlatmış Hollanda Dışişleri Bakanlığı Türkiye nezdinde. Evet, ve Twitter Amerikan yönetimine dava açmış. San Francisco merkezli Twitter, Trump karşıtı paylaşımlarda bulunan bir kullanıcısının gerçek kimliğini açıklamamak için mahkemeye başvurmuş. Anayasaya vurgu yapmışlar. Ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de Twitter'dan yaptığı açıklamada şirketi kararlarından dolayı kutlamış. Ve onlar da davaya müdahil olacaklarmış. Böyle bir sanal alemden de bir haber vermiş oldum size. Biraz ara verelim. George Strait'ten Same Kind of Crazy dinleyelim. Az sonra Fehim Taştekin'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Did you ever meet somebody that likes all the same things you do? Somebody who can make you or break you anytime they want to?
met her at a red light, love at first sight. Can this be true? She's good for me, and she told me I was good for her too. Now I don't want to jump into anything. I've been trying to use some self-restraint. Man, it's amazing, she's the same kind of crazy as me. It's getting hard to use a ladder, cause I keep climbing down just to kiss her. And if she's out of my sight for a minute or two, I start to miss her. We stay all tangled up in each other's arms, and it's so nice. She talks in sleep, but she always gets my name right. If there's anything at all that's wrong with her, it's something I just can't see. There ain't no doubt about it, she's the same kind of crazy as me. Wild, wild nights, chasing each other through the moonlight. My, my, my, I finally got something right. Cause every little offbeat move she makes just suits me to a T. Ain't no doubt about it, she's the same kind of crazy as me. Through the moonlight, my, my, my, I finally got something right. Cause every little off beat move she makes just suits me to a T. Ain't no doubt about it, she's the same kind of crazy as me. You know what I'm saying, she's the same kind of crazy as me.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Taze bilgi vereceğim. Hemen sonra konuğuma döneceğim. Stockholm'de bir saldırı vakası vardı. Yayaların önüne atlayan bir kamyon. 3 ölü şimdilik bir mağazaya dalmış vaziyette. İsveç Radyosu duyuruyor. Tekbir getirerek dalındığına dair iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Drottninggatan, biraz zor telaffuz ediyorum. Caddesi üzerinde hemen Stockholm'un merkezinde gerçekleşiyor ve polis aracı çevredekileri dikkat terör saldırısı şeklinde uyarmış. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi var. Ayrıca demin Rusya ve Suriye kaynaklarından 59 füze ateşlendi, 23'ünün sadece hedefi vurduğu bilgisini vermiştim. Bu tabii Rusya-Suriye tarafından yapılan açıklamaydı. Amerikalılar 59 füzeden 58'inin hedeflerini vurduğunu söylemişler. Gerçi görüntüler pek öyle gözükmüyor. Ortalığın birbirine girmesi gerekirdi, daha fazla hepsi isabet etseydi diyen uzmanlar var. Ama verilen bilgi bu. Bir de Marco Rubio, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı kendisi, Sünni hükümetlerle çalışıp bölgede yeni hükümet kurmalıyız diyerek rejim değişikliği arzusunu dile getirmiş. Son bilgiler de bunlar. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Fehim Taştekin var. Hoş geldiniz yayınımıza Fehim.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Şimdi tabii çok sıcak saatler yaşıyoruz. Dün sabah, dün akşamdan itibaren demek lazım. Ya da son iki gündür bir şekilde. Ama 6-7 senedir hep tartışılan, edilen Obama yönetimi boyunca Amerika'nın sakındığı nihayet gerçekleşti. Hem de aslında çok da beklenmediği bir zaman diyelim. Donald Trump'ın izolasyonist olacağını, ulusların iç işlerine müdahale etmeyeceğini, işbirliği içerisinde çalışacağını, IŞİD'i asıl öncelik yaptığını belirtmesine rağmen Amerikan derin devletinde sanki bileği bükülmüş gözüküyor ve kimyasal saldırıyla ilgili iddialardan sonra Amerika daha henüz 3 ay 20 Ocak'ta yemin ettiğine göre henüz 3 ayını yeni doldurmuş bir başkanın ilk saldırı emriyle böyle başladı işe. Nasıl değerlendiriyorsun sen öncelikle bu saldırıyı ve nedenlerini ve hedeflerini, daha sonra açarız biraz da müttefiklerin açısından bakarız duruma.
Yani Trump'ın Suriye mevzusunda benimsediği politika birçok açıdan farklı kesimleri rahatsız etti. Bir bölgesel ortaklarını İsrail, Türkiye, Suudi Arabistan'ı özellikle rahatsız etti. Tabii ki sahada silahlı gruplar, CIA'nin desteklediği, şimdiye kadar eğittiği, donattığı silahlı gruplar açısından da ciddi bir hayal kırıklığı ve kızgınlık vardı. Obama, Trump'ı bu tutumundan vazgeçirmeye yönelik bir hamleyi açıkçası ben bekliyordum. Yani bir şekilde daha önce 2013'te Doğu-Guta'da olduğu gibi bir kimyasal facia ya da bir başka bir şeyle bir oyunun oynanması muhtemeldi. Benim en azından öngörmeye çalıştığım bir şeydi. Bunun dışında tabii ki Suriye politikasındaki değişiklik, en azından rejim değişikliğinden vazgeçtiğini duyurması, Amerika kurulu düzeni içerisinde de böyle hazmi kolay bir şey değil. Yani kongrede ne konuların, İsrail lobisinin ve buna benzer Ortadoğu politikasının eski haliyle sürmesinden yana pek çok unsur bu politika değişikliğinden memnun değildi. Oradan da bir baskı gelişti. Daha da önemlisi Rusya ile yakınlaşma çerçevesinde bir perspektife sahip. Ancak ekibinden bazılarının Rus diplomatlarla ilişkisi iç politikada fazlasıyla başını ağrıttı. Bu istifalar da getirdi ve bunun devamının da geleceğine dair bir takım beklentiler vardı. Bütün bu baskılardan kurtulmak için bir yalancı bayrak, yanlış bayrak oyununa girmeyi herhalde göze aldı. Evet. Yani kendi sözlerine aykırı bir tutum olmasına rağmen ki 2013'te Obama kimyasal silah kullanıldığına dair suçlamalar üzerine bir saldırı, kısmi bir saldırı hazırlanırken bunu yapma
diyen Trump'tı.
Bir liderdi. Evet. Bunu çok aşağılayıcı bir üslupla dinlendiriyordu. Yani aptal liderimiz, aptal başkanımız gibi böyle ifadeler kullanarak Obama'yı o zaman aşağılamıştı. Demek ki Trump burada kendisine bir manevra alanı yaratma ihtiyacı duydu. Yani bunu da hem içeriden bölgede Türkiye'nin fazlasıyla Rusya'yla iş çevirmesi rahatsızlık yaratıyordu vesaire. Hem bölgedeki müttefiklerini bir şekilde NATO çizgisinde ya da ittifak çerçevesinde tutmak için böyle bir manevrayı yaptı. Ama bu buna çok büyük anlamlar yükleyebilir miyiz?
Evet, şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi daha henüz tabii çok sıcak, arkası nasıl gelecek bilmiyoruz. İlk açıklamalar da Pentagon'dan bir yetkilinin yaptığı, başka bir talimata kadar bununla sınırlı kalacak diye. Tabii çeşitli iddialar var. İşte Rusya'yla anlaşılarak mı olduğu, olmadı mı? İşte acaba bir bu işte senin de sözünü ettiğin Kanad'ın kongrede Amerika'da bir hışmını, bir boşaltmalarını sağlamak ve bunun üzerine mi? Bir de ortada soruşturma falan da yok tabii, yani ne olup bittiğini de bilmiyoruz. Herkes tabii ki Amerika'nın geçmiş günahlarını hatırlatıyor. Irak'ın yalan istihbaratla işgale girişilmesi vesaire herkesin gündeminde. Amerika bu işleri biraz böyle sınırlı mı tutar Donald Trump, yoksa şimdi bir de bakıyoruz müttefiklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yetmez tarzı tavrı var. Muhtemelen İsrail'den aynı şekilde, Türkiye gibi İsrail yönetiminin tutumu. Ürdün'den destek de geldi ve müttefikler de bu işi biraz daha ileri götürmesini isteyecek gibi gözüküyor ki yeni atadığı Marco Rubio'yu açılışta aktardım. Kendisi Şahin ve İsrail lobisine yakınlığıyla da bilinen bir isim. Üstelik biraz da mezhepçi bir retorikle Suriye'de rejim değişikliğinden bahsediyor. Sünnilerle birlikte yeni bir yönetim kuralım diye. Amerika'nın geçmişte çok denediği şeyler de bunlar aslında ama tekrardan bir dejavu hissi uyanıyor mu sende? Onu da belirtmeni isteyerek soracağım. Burada kalır mı? Trump böyle bir hışmını alıp durur mu? Yoksa müttefiklerinin de bir kere yakalamışken bunun devamını getirmek için ellerinden geleni artlarına koymazlar mı?
Şimdi çok temelde şunu söylemek lazım. Yani Suriye yönetimi mevcut haliyle kaldığı sürece Amerikan yönetiminin ya da Amerikan devletinin ya da Amerikan kurumlarının düşmanı olmaya devam edecektir. Bu şekilde fırsat buldukça Suriye'yi kırpacak, dişlerini çekecek, diz çökmesine oluşacak her türlü fırsatı değerlendirecekler. Bu şey değil. Yani bugün için bir şey denediler. Amerikan yönetimi 6 yıldır bir şey denedi ve başarılı olamadı. Trump bu başarısızlık üzerine birazcık da Amerikan çıkarlarını düşünerek, Amerikan kasasını düşünerek daha doğrusu farklı bir çizgi takip edeceğini söyledi. Ancak burada başkanın hızlıca cendereye alındığını görüyoruz. Yani birkaç istifa bile yeni başlamış bir Amerikan yönetim açısından son derece olağan dışı şeyler,
tabii,
gelişmeler. Fakat bunun devamı gelir mi? Kuşkusuz burada bir şeyi test ettiler. Yani Rusya'nın buna nasıl tepki vereceği önemli. Suriye'nin hakeza, İran'ın nasıl tepki vereceği önemli. Görünüşte şu anda bunun devam etmeyeceğine dair bir izlenim var. Yani nereden ediniyoruz? Birincisi bunun işte Suriyeli ve Rus askerlerin zarar görmemesi açısından önceden Rusya'ya bildirilmiş olması. Yani Pentagon'un yaptığı açıklamada böyle bir ifade geçiyor. Rusya'ya bildirilmiş olması gerilimi sınırlı tutmak ve devam ettirmek istemediklerine yorulabilir. İkincisi müttefiklerini bilgilendirirken o müttefiklerin paylaşımlarına baktığımızda da aynı sonucu çıkarıyoruz. Britanya'dan gelen açıklama mesela bunun daha ilerleyen genişleyen bir operasyon olmayacağı yönünde. Demek ki müttefiklerle bu anlamda bir bilgi paylaşımı oldu ve bunun sınırlı olacağı söylendi. Şimdi sınırlı kalmasını gerektiren sahadaki bir takım dayatmalar da var. Yani diyelim bunlar tekrar edebilir. Yani Amerika'nın bu anlamdaki bir misillemesini kendilerine örnek alarak başka yerlerde bir takım kimyasal olaylar tezgahlanarak Amerika'yı
olabilir,
saldırmaya yönlendirebilirler.
Şimdi tabii bundan sonra hemen her yerden bir kimyasal saldırı bekleyebiliriz herhalde, değil mi?
Beklenebilir. Bu Amerika'nın da kendini düşürdüğü tuzaktır esasen.
Evet.
Şimdi tabii bunu da değerlendirdiklerini düşünüyoruz. Şimdi en önemlisi, onu söylemeye çalışırken araya bunu sokmuş olduk. En önemlisi yani Obama'nın da içine düştüğü sıkıntı, yani yarın ne olacak? Tamam, yani bu operasyonlar genişledi diyelim. Hatta Türkiye'nin, İsrail'in ve Suudi Arabistan'ın istediği gibi uçuş yasak bölge uygulaması fiilen Amerika tarafından devreye sokuldu diyelim. Bunun pratikte getireceği tek sonuç IŞİD'in, Rusya'nın,
evet,
El-Kaide'nin, müttefiklerin sahada dokunulmazlık kazanması ve saha hükümetlerinin genişletilmesi. Şimdi bunu kim uluslararası alanda kim şey yapabilir, gösterebilir ve Amerika bunu nasıl savunabilir? İşte bu zaten zorlandıkları şey. Yani böylesi bir alternatifsizlik diye bir sorunları olmasa zaten bunu 2012'de yapacaklardı, 2013'te yapacaklardı. Ama baktılar ki yok, olmuyor. Yani yarın senaryosu ortada olmadığından böylesi bir genişletilmiş operasyon planlaması yürümeyecektir. Bir de Rusya faktörü. Şimdi 2013'te Dolguta'da Amerika'yı müdahalenin eşiğine getiren o tezgahta Rusya yoktu. Rusya sahada değildi. Ama Rusya 2015 itibariyle bütün şeyiyle, gücüyle sahada Ve bunun kuşkusuz Amerika'yı düşündüren bir tarafı olmalı.
Yani topyekün işgale dönüştüremez demeye çalışıyorsun. Şimdi Marco Rubio'nun sözünü ettiği Sünni ülkelerle beraber rejimi değiştirelim, planlayalım diyor ama bunu yapabilecek sahada gücü sınırlı, ancak güvenli bölgeler oluşturabilir. Ama topyekün bir işgale girişemez Rusya varken orada. Yani Şam'ı da kolay kolay deviremez. Ya da savaşı göze alması daha fazla gerekiyor. Dolayısıyla topyekün işgale yapamayacaksa ne yapabilir? Mesela güneyde Ürdün sınırında güvenli bölge, kuzeyde belki İdlib'e Türkiye'nin bile girebileceği bir başka bir formülasyona ya da uçuşa yasak bölge, o gerçi onda veto edilir Birleşmiş Milletler'den ama tabii hakikaten sıkışmışlık var. Yani ben de düşünmeye çalışıyorum yüksek sesle, bu tarz senaryolardan belki en akla yatkını hakikaten belli parçaların kopartılması olacaktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri alenen şu an El-Kaide müttefiki konumuna düştü. Sahada bildiğimiz cihatçı gruplar, Nusra cephesiyle birlikte hareket eden, onlar mutlu, sevinçliler. ÖSO mutlu, IŞİD bundan yararlanarak harekete geçmiş vaziyette. Biraz sanki onların hava kuvvetleri konumuna düştü Donald Trump. İlk hedef olarak cihatçıları, IŞİD'i ve cihatçıları da kendisi vurguluyordu, sadece IŞİD'i değil. Şimdi düşününce bir tek o çıkabiliyor, gelebiliyor insanın aklına. Sen ne düşünüyorsun? Pratikte ne olabilir bu yani?
Ya bunu tartışıyorlar zaten. Yani güneyde Kürtlerle işbirliği yaptığı yerde bir zaten korunaklı bir alan kendileri oluşturmuş durumda. Kuzeyde İdlib gibi ve Fırat Kalkanı'yla boşaltılan alan, burayı zaten düşünüyorlar, tartışıyorlar ama burada dediğim gibi yani baktığımızda mesela Suriye'nin ve Rusya'nın, İran'ın sahadaki unsurlar olarak tavrı son derece önemli. Hı hı. Fırat Kalkanı Rusya izin vermeseydi olabilecek miydi? Mümkün değil öyle bir şeyin olması. Hı-hı. Olamaz. Yani nitekim Rusya bitti işiniz dedi ve onlar da bunun bittiğini ilan etmek durumunda kaldılar. Yani Türkiye kendi iradesiyle bitirmiş değil. Türkiye'ye kalsa sittin seni oradan çıkmayacak. Yani işte Kuzey Irak'ta bir takım işler edinildi 90'lardan itibaren. Kimse çıkmadı. Yani Türkiye... Hı-hı. Çok mücbir bir şey neden olmadıkça da çıkmayacaktır. Hı
hı. Çıkmak bir yana sanki şimdi bugün 4000 kilometre kareye çıkartmak lazım diye Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Daha da toprak almaktan bahsediliyor orada.
Erdoğan bir hava gücü desteği olduğu takdirde bir Fırat Kalkanı'nın adını değiştirip İdlib Kalkanı diyerekten yeni bir maceraya hazır. Psikolojik olarak hazır. Bunu yapmaya istekli ve niyetli. Ancak bu Fırat Kalkanı operasyonuna benzer bir şekilde Rusya'dan yeşil ışık garantisi olan bir şey değil. Yani bir operasyon değil. Burada önemli. Rusya büyük bir operasyon yürüttü şimdiye kadar. Ve bugün yaptığı karşı şeyler, çıkışlar da çok da sessiz kalmayacağını ve bunun tekrarına karşı da hazırlıklı olduğunu gösteriyor, hissettiriyor. Yani bir savaş gemisinin Çanakkale'den Akdeniz'e gönderilmesi, Amerika ile işte havada işbirliğine dair teknik anlaşmanın askıya alınması gibi bunlar da herkese Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne meselenin taşınması, Rusya'nın da böyle eli kolu bağlı kalmayacağını ve bunun tekrarını önlemek için de kendi caydırıcı gücünü kullanabileceğini ortaya koyuyor. Hı hı. Türkiye burada tek başına hiçbir şey yapamaz ve ayrıca yani çok trajik bir çarklar silsilesi ile karşı karşıyayız. Bir tarafta Türklere desteğinden dolayı Amerika'ya etmedik laf bırakılmıyor. İsrail'e sürekli laf gönderiliyor ama İsrail'in arzu ettiği ortalığı planlamasına son derece gönüllü, iştahlı bir duruş olan hükümet var, iktidar var. Bir tarafta işte Kürtlerden dolayı Amerika'ya sürekli laf yapan ama Amerika'nın Suriye saldırısını da büyük bir iştahla alkışlayan ve buna her türlü açık çeki sunan, biz yani ne isterseniz hazırız diye açık çeki sunan bir saldırmışlık hali var. Hı hı. Bunun tespit edildiği alanlar çok net. Yani bu bir ülkenin caydırıcı kapasitesiyle alakalıdır. Bu kapasite sahip olduğu ülkeler belli.
Evet.
O yüzden sahada Rusya bu kadar güçlü bir şekilde varken, tabii ki Rusya'da bu işin bir bataklığa dönüşmemesi için Amerika ile vesaire işte belli bir paslaşma ile bugüne kadar bu meseleyi getirdi. Diplomasi ayağını eksik etmemeye çalıştı.
Diplomasi.
Gerilim kapasitesini düşürme stratejisidir. Ancak bu iş Rus planlarını, Rusya'nın Suriye'deki planlarını alt üst etmeye varacak bir noktaya geldiğinde tabii ki başka türlü konuşulacaktır. Yani sözünü ettiğimiz ülke küresel bir güç. Yani Amerika'yı dengeleyen bir güçtür. Ve bu Çin var herkesin yanında. Yani Çin'in de burada artık artan oranda Suriye'de, Suriye konusunda Amerikan planlarına karşı bir duruş sergilediğini, daha belirgin hale getirdiğini de görmek lazım.
Evet. Peki, son olarak şunu da sormak istiyorum. Artık bu Amerikan saldırısından sonra Suriye'nin tekrardan tek parça haline gelmesi düşünülebilir mi? Bölünmesi artık netleşmiş mi? Bu da şu açıdan, yani şu an tabii ki ucu bucağı göremiyoruz. Yarın ne olacağını da kestiremiyoruz. Bilemediğimiz pek çok denklemde unsur var ama öte yandan da Afganistan tarzı bir kara deliğe, çünkü Suriye'de eğer meselenin sadece Beşar Esad olmadığını, meselenin ılımlı İslam diye niteledikleri ya da sünnicilik üzerinden kurguladıkları bir denklem var ama bu da pek hayata geçemiyor. Geçemediği gibi Batı'ya da bu gerçekten terör saldırıları olarak dönüyor. Hani biz size burada bir Sünnistan kurduk, artık Batı'ya saldırmayın denilebilecek bir durum da pek yok. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırısına çok seviniyor olabilirler ama onlara mı bırakılacak Şam? Yani böyle bir alternatif, onların arzuladığı bir alternatif olmadığına göre bu birincisi bir kara deliğe dönüşebilir mi? Burada ikincisi Suriye'nin parçalanmasına dönüşürse Irak'ın kuzeyinde de gelişmeler yaşıyoruz. Bu yıl içerisinde referandum, bağımsızlık referandumundan bahsediliyor. Bütün bunların bizde yani bir deyim var, evdeki hesap çarşıya uymaz diye, tekrardan dönüp Türkiye'yi vurma riski var mı? Bir de onu sormak istiyorum.
Yani Türkiye'nin en büyük argümanı Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü. Ama Suriye'yi ve Irak'ı bu şekilde kırılgan hale getiren politikalarla aslında bölünme senaryosuna en çok hizmet eden ülke durumuna düştü. Ben Suriye'nin bölünme senaryolarına başından itibaren çok temkinli yaklaştım ve çoğu zaman da bunların zemininin olmadığını söylemeye geldim. Bu fikrim değişmiş değil. Sadece burada somut olarak etki alanları, nüfuz alanları çok net olarak ayrıldı. Yani özellikle Kürtlerin kontrolündeki bölgeler Amerika ile birlikte ve diğer bölgeler Rusya ile birlikte bir nüfuz alanı oluştu. Yani Fırat'ın doğusu ve batısı şeklinde bir ayrışma yaşandı. Ancak bu bizi bugünden yarına hemen bir bölünme senaryosuna götürmez. Böylesi bir ihtimal bütün coğrafyalar için her zaman var. Yani sadece bizim bu coğrafyamız için değil. Ancak diğer tarafta IŞİD'in ve de El-Kaide'nin hakimiyet alanlarının sonsuza kadar bu şekilde kalabileceğini düşünmüyorum. Yani bu bugün belki Ankara'dakiler bu işle iştigal ederken çok tedirgin olmayabilirler ama bu en fazla Türkiye'yi vuracak bir şeydir ya da Ürdün'ü vuracak bir şeydir. Hatta İsrail'i de vurabilir. İsrail El-Kaide'yi desteklemekte son derece cesur hamleler yaptı. Yapmaya devam ediyor Golan sınırlarında. Ama gelecek açısından bunun kalıcı bir şekilde bir ufak bir cepte Talibanistan'a, Kaidistan'a ya da işte IŞİD hilafetine dönüşmesi, bunun kalıcı hale gelmesi kolay değil. Yani eninde sonunda buralar temizlenecek.
Evet. Yani ya da temizlenemeyecek bu ülkeler, bunları şimdi bugün destekleyenlere tehdit haline gelecek daha büyük.
Kuşkusuz zaten tehdit ediliyor ama en büyük sorunu yaşayacak olan Türkiye'dir. Türkiye'nin sınır hatlarından beslenen, sınırlarına yaslanmış çok ciddi bir El-Kaide varlığı var. Ve bugün bunu sorun etmeyenler yarın bunu sorun etmek zorunda kalacaklar. Çünkü bunun üzerinden oyun oynanacak sürekli olarak. Şimdi bakın, yani Trump güya Suriye siyasetini değiştirdi diyorduk ancak Türkiye'yi teskin etmek için, belki Suudi Arabistan'ı teskin etmek için birkaç hafta öncesinde yeniden bu sahadaki grupları organize etmek, işte bunlar üzerinden İdlib'de, Alep'in kuzeyinde Suriye ordusuna karşı yeni bir savaşı organize etmek üzere bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyoruz.
Evet.
Hasan ordusu vesaire gibi isimler takarak yapmak istiyorlar. Yani Amerika açısından da burada çok ikili oyunların sergilendiğini görmek zorundayız.
Evet.
Bunun muhatabı bellidir. Yani burada Rusya'nın burada olmasından son derece rahatsızlar. İran'ın etkisinden rahatsızlar. Suriye'nin İsrail'le kavgalı, İsrail'le savaş halinde, teknik olarak savaş halinde bir ülke olarak kalmasından son derece rahatsızlar. Bu unsurlar devam ettiği sürece bu cihatçı gruplarında bir şekilde desteklendiğini maalesef göreceğiz.
Evet.
Ama bunun kendi ellerini de yakan bir şeye dönüşmesi kaçınılmaz.
Evet.
O yüzden diyorum yani ilerlede sonsuza kadar burada bu grupların yaşaması
mümkün değil.
Bence mümkün değil. Yani buna izin vermeyecekler en azından.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Fehim Taştekin. Süremizi de açtık biraz ama yorumların değerlendirmelerin için daha tabii bu pilav çok çok su kaldıracak. Hepimiz daha tartışmaya konuşmaya devam edeceğiz. Katkın için çok teşekkürler.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, haftayı sıcak çatışmayla kapatmış olduk. Pink Floyd'dan Another Brick in the Wall'la ekseni kapatalım. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.